ayrım 24. Sonunda ev hazır oldu. İstanbul'dan getirtilen eşyayı hava birliğine ait kamyonlarla eve taşıttım. Ardından annem, babaannem ve Muazzez ellerinde paketler ve çıkınlarla sökün ettiler. Şıklıklarına diyecek yok. Yeni konutlarına girmek için gereğinden fazla özen göstermişler. Emir erim ve ben gururla evi gösterdim ama her üçünün de yüzü duvar gibi. Sanki daha buraya gelmeden önce karar vermişler beğenmemeye. Onları biraz canlandırayım diye yeni soğuk sıcak su sistemimizin yararlarından söz ettim. Hayır, etkilenmediler. Hele bir de kıymetli eşyalarını oraya öylece bırakmış olduğumuzu görünce korkmuş üç tavuk gibi gıdaklayıp koşuşmaya başladılar. Eşyada çizik, sıyrık arıyorlardı. Göreceklerini gördükten sonra ertesi sabahki trenle İstanbul'a dönmek istediklerini bildirdiler. "Aman ne yapıyorsunuz?" diye çaresiz bir şekilde bağırdım. Ömründe üç inatçı kadınla hiç uğraşmamış olan Emir erim ağzı açık duruyordu. Bana destek çıkması için ona bakışlar fırlatıyordum. "Bir şeyler yap salak oğlu salak. Sessizce gözlerimle yalvarıyorum." Sonunda ne demek istediğimi anladı ve canı sıkkın üç hanımı oyalama işine girişti. Babaanneme eşyayı nereye isterse oraya taşıyacağını söylüyordu. Babaannemi etkilemenin en iyi yolunun bu olduğunu anlamıştı. Anneme evin gıcır gıcır temizlendiğini anlatıyordu. İşçilerin başında kendisi durmuştu. Bilmez olur mu? Karşısındaki yüzlerin yumuşadığını gördükçe abartıyordu. Onlara her dediklerini yapacağına dair söz üstüne söz veriyordu. Baktım annemi etkisi altına almış. Pek de iyi olmuş çünkü bundan sonra benden çok onun emri altında yaşayacak. Babaannem bir dengin üstüne kendini bıraktıktan sonra bir gün gelip de tavuk kümesinde yaşayacağını daha önce hiç düşünmemiş olduğunu söyledi. Hah tamam, bu emir erime yeni bir ufuk açmıştı. Efendim arka bahçede tavuk kümesi kurulabilirmiş de her gün kucak dolusu taze yumurta alınırmış da annem şimdiye dek kent dışına çıkmış insan değil. Bir kümesten günde kaç yumurta alınır bilmiyor. O nedenle emir erimin anlattıklarını hayranlıkla dinliyor. Öbürü coşmuş devam ediyor. İsterlerse kümesi hemen yapmaya başlayabilirmiş. İzin için benim tarafıma baktığı bile yok. İplerin kimin elinde olduğunu anlamış artık. Bu defa babaanneme dönüp Eskişehir'deki en iyi çamaşırcıyı bulacağına, ona kendi oğlu gibi hizmet vereceğine yeminler ediyor. Bunu duyunca babaannem biraz neşelendi. Yüzündeki çizgilerden anlıyorum ki emir erimle babaannem gayet iyi geçinecekler. Eve fazla sorun çıkmadan alışacaklarına inanmış bir şekilde onları orada bıraktım ve okula döndüm. Ailem Eskişehir'e geldi geleli ben de rahatlamıştım. Yaşantım bir düzene girmişti artık. Bazı akşamlar arkadaşlarımı eve yemeğe veya poker oynamaya çağırıyordum. Böyle zamanlarda babaannem kadın kısmının oyun oynayan erkeklerin yanında bulunmasını hoş karşılamadığından üçü de odadan çıkardı. Özellikle Muazzez. Kendisi istemese bile babaannem onu çekiştirip çıkarırdı. Aman üstüne erkek gözü değmesin. Muazzez'in o günlerde sesi çıkmazdı ama çok sonraları bana bu konuda dert yanmıştı. Eğer bize kalsaymış hiç evlenemeyecekmiş çünkü erkeklerin bulunduğu ortama kendisini sokmuyormuşuz. Oysa aynı yıl ilk aşkına tutulup evlendi. Bize bitişik evde oturan genç bir subay vardı. Ağabeyi Ankara'da dış işlerinde çalışmaktaydı. Çizgili pantolonu üstüne şıp diye oturmuş pardesüsüyle tam bir salon erkeği. Eskişehir'de kardeşin düzenli aralıklarla görmeye gelir olmuştu adam. Öyle ki bu gibi şeyleri önemsemediğim halde benim bile dikkatimi çekmişti sık sık bizim sokakta kibirle yürüyüşü. Bu zarif adamın annesi de annemle arkadaşlık kurmuştu. Çok geçmedi kız kardeşimi Ankaralı beyefendiye istediler. Dünyalar Muazzez'in oldu. Kız kardeşim ölünceye kadar seveceğini söylemiş ve çeyiz de istememiş. Dahası da var. Çeyize ne gerek? Muazzez'in kendisi çeyiz demiş. Memnun oldum doğrusu ama benim bu tutumum annemi kızdırdı. Kız kardeşime böyle zarif, böyle görgülü bir kişiye beş parasız gönderemeyeceğimizi diline doladı. Ne söylesem dinletemiyordum. Sonunda elimdeki paranın hepsini bu işe yatırmaya boyun eğdim. Damada aldırdığım yok ama Muazzez de annem de onun pek yakışıklı, pek efendi olduğunu ağızlarından düşürmüyorlardı. Kız kardeşim onunla evlenmeye karar vermişti bir kere. Sözlüsünü eleştirirsem evi gözyaşlarına boğacağını söyleyerek kapatıyordu ağzımı. Çeyizlik eşya alındı. Muazzez çiçeklerle bezenmiş bir gelinlik giydi. Babaannemin yıllar boyu titizlikle saklamış olduğu takıları taktı ve görkemli bir tören sonunda Ankaralı diplomatla evlendi. Nikah günü Muazzez etrafa musluluk saçıyordu. Nikahtan sonra bana epey pahalıya mal olan bir de düğün yaptık. Zaten düğünün parasal yükümlülüğü yüzünden keyfim ne zamandır kaçmıştı. O gün yeni evlilerin birbirlerine cilveli bakışlar fırlatmalarıyla sinirim daha da tepeme çıktı. Bir de oynak, yapmacık hanımlar yaklaşıp anlamlı bir şekilde artık evlenme sırasını bana geldiğini söyleyince dayanamadım ve toplantıdan ayrıldım. Düğün bitip de yeni evliler Ankara'ya gittikten sonra ancak kendime gelebildim. Muazzez ile kocası hala Ankara'da asaletlerine yarışır bir tantana ile yaşamaktalar. Ya yıllar beni olgunlaştırdı ya da Ali o eski yapmacık pozlarını bıraktı. Şimdi 40 yılda bir karşılaştığımızda birbirimizi kırmadan konuşup anlaşabiliyoruz. Muazzez hala çok güzel ama zamanla şişmanladı. Kişiliği de değişti. O saf genç kız gitti, yerine pek bilmiş bir hanım geldi. Düğün geçip de yaşantımız normale dönünce annem evin bulunduğu yerden yakınmaya başladı. Kentin güneyine düşen tepelik bir yerde başka bir ev bulup onları oraya taşıdım. Uçağa düşen havacıların cenazesi bazen haftada bir, bazen iki kez istasyon caddesinden geçtiği için annem eski evde kendisini pek rahat hissetmiyordu. Bir gün benim de cenazemi penceresinden seyretmek zorunda kalacak gibi bir korkuyla yaşar olmuştu. Yazın yerden öyle bir toz kalkıyordu ki insan neredeyse boğulacak. Pencereler sıkı sıkıya kapalı olmasına rağmen tozu zapt etmek güç. Yemeklere doluyor, yatakların içine kadar giriyor, her şeyin üstünde bembeyaz izini bırakıyordu. Oysa tepede ne toz vardı ne de cenaze marşı. Annemin bu sakin ortamda benim bir gün öleceğim korkusundan kurtulacağını umuyordum. Ayrıca burası kentin içine kıyasla daha serindi. Akşamları üzüm sarmaşıkları ile tentelenmiş eski ahşap balkonumuzda oturur, Eskişehir'in toz, sıcak ve sinekten oluşan ufkunu seyrederdik. Kadınsı olaylar. Tepedeki evimizin yanında bekar bir alay levazım müdürü yaşamaktaydı. Kısa zamanda annemle büyük dost oldular. İkisi de yemekle uğraşmayı seviyor, birbirlerine yemek tarifi veriyor, her zaman yaptıklarından bir kapta diğer eve gönderiyorlardı. Babaannem ise bu gelişmeyi son derece kuşkulu bir biçimde izliyordu. Koca bir evde yalnız başına yaşayan garip bir adamdı levazım müdürü. Ayak işlerine emir yerini koşardı ama yemeği kimselere bırakmazdı. Hatta mutfakta saatler harcardı denebilir. Geçerken uğradığımda bir de bakardım misafir odasında yabancılar var. Eskişehir'den geçmekte olan bir geceliğine yatacak yer arayan subaylar çat kapı gelmişler. Levazım müdürünün konukseverliği kapısının yabancılara dahi açık olduğu dillere destandı. Bazen de mutfakta yalnız yakalardım kendisini. Önünde büyük bir önlük, miyop gözlerini kısmış, konuklarını şaşırtacak yemekler hazırlamaktı. Yanında kendisini izlememe ses çıkarmadığı olurdu ama çoğunlukla yemeğin sürpriz olduğu gerekçesiyle içeri gönderirdi beni. Yoksa sırrını anneme aktarırmışım. Eğer bir tarifi başkasına verecekse kendisi yapmalıymış bunu. Yukarıdaki salona çıkar, divana rahatça yayılır, aşağıdan yemeğe çağrılacağım anın gelmesini beklerdim. Salonda bitişik, rokoko stilinde pek görkemli bir yemek odası vardı. Burasını ancak etkilemek istediği konuklar olduğunda kullanırdı. Bana sorarsanız bu odanın soğuk havası yenilen yemeğin bile tadını kaçırıyordu. Sofrada pek kuralcı olur, şayet güzelin masa örtüsüne şarap döküldüyse söylenirdi. Bu tür durumlarda görgülü ev sahibi kişiliğinden sıyrılıp levazım müdürü havasına girerdi yine. Mutfağın gösterişsiz ortamında yemek yemek bana daha eğlenceli gelirdi aslında. Çoğu zaman kalabalık bir grup oluştururduk, 6-7 kişi kadar. O kuzuyu çevirir ve pişen tarafından parçalar keserek bize uzatırdı. Bu arada biz açık ateşin etrafına hiç de zarif olmayan bir biçimde bağdaş kurup oturmuşuz. Emir eri yuvarlak tahta masanın üstüne bardakları bir rakı şişesini dizerdi. Mutfakta elektrik bulunmadığından içerisi gaz lambasıyla aydınlanırdı. Kuzu çevirme bitince bu defa domates dolmaları ya da ona benzer bir şey gelirdi sofraya. Izgara balık yaptığı da olurdu. Bunları önümüze koyar koymaz yememizi bekler, yemezsek kızardı. Izgara bekletilmezmiş, anında yenmeliymiş. Karnımızı tıka basa doyururduk. Oh çok şükür etrafta lafımızı kesen, belden aşağı şakalarımıza dudak büken bir kadın yok. Artık fazlasını yiyemeyecek hale geldiğimizde güç bela salonu çıkardık. Herkes kemerini gevşetir ve kendisini divanın üstüne bırakırdı. Ev sahibimiz kubbeli tabandaki ışıkları yakıp perdeleri çekerdi. Çin sobaya yeni odunlar atılırken emir yeri de dilimizin pasını alacak kahveleri, tiryakiler için sigaraları getirirdi. Birimiz eski şarkılardan birine başlayınca diğerlerimiz hemen katılırdı. Bu kemer gevşetilen, hazma yardım için ulu orta gerilen kaba ortamdan sonsuz bir mutluluk duyardık. Şu sefil halimizi gören yok nasıl olsa. Yarın Eskişehir sokaklarında genç kızlara gönlümüzce hava basarak dolaşabiliriz. Hava kuvvetleri verilmek üzere Sinop, Samsun ve Çarşamba kentleri birer uçak almışlardı. Bizim bölüye cömert Sinoplar tarafından alınan uçak düştü ve ben uçağı oraya götürmekle görevlendirildim. Samsun'da ve Çarşamba'da havaalanı yoktu. O nedenle diğer iki bölüğün sorumluluğuna verilen uçak da benimle birlikte Sinop'a uçacaktı. Kent sözcüleri gelip uçaklarını orada karşılayacaklarmış. Her üç kentin de üstüde bir uçuş gösterisi yaptıktan sonra Sinop'a inecek ve geceyi orada geçirecektik. Her şey planlandığı şekilde yürüyordu. Samsun'un ve Çarşamba'nın üstünde dönerek, taklalar atıp pikeler yaparak, kıvrılıp doğrularak uçtuktan sonra yönümüzü Sinop'a çevirdik. Sinop'ta havaalanı karşılayıcılarla dolmuştu. Bu garip makineleri yakından görmek isteyen köylüler, utangaç bir şekilde armağanlarını uzatan çocuklar ve azametli hükümet yetkilileriyle, çizgili bir takım elbise ve parlak bir siyah şapka giymiş olan vali yaklaştı. Bu göz kamaştırıcı ortamda kendi sefilliğimizden utandık. Belediye başkanı törene geç kalmıştı. Vali huzursuz bir kıpırdanma içinde. Biz üç pilot hazır olda bekliyoruz. Durumumuz öyle garip ki hem Sinop'tayız hem de resmen değiliz. Belediye başkanı bizi karşılamadığı sürece Sinop'a gelmiş sayılmıyoruz. Birden kalabalık arasından bilgiç birisi belediye başkanının en sonunda göründüğünü bağırdı. Parmağını uzattığı yöne çevirdik bakışlarımızı. Olur şey değil. Yaşlı bir eşek üstünde ufak tefek bir adam tepeden aşağı iniyor. Vali boğazını temizledi. Evet, belediye başkanı bu dedi. Kendisi Avrupa'da eğitim görmüş bir kişiydi. Neyin ne olduğunu bilirdi. Bazıları yüzlerinde bir gülümsemeyle eşeğin ve değerli yükün tarafına koştular. Eşek nedense huylanmış, tırsa kalkmıştı. Havaalanına umulmayacak bir hızla girdi. Belediye başkanı hayvanın üstünden indiğinde belli ki orası burası tutulmuştu. Bizi gereksiz bir coşkunlukla karşıladı ve ellerimizi sıktı. Kimsenin kuşkusu kalmamıştı artık. Belli ki Sinop'tayız. Eve döndüğümde Muazzez'i geçici olarak bizde kalıyor buldum. Kocası Roma'ya atanmış. Ev ise hastaneden farksız. Annem her zamanki baş ağrılarından biriyle yatakta. Muazzez ise orasındaki burasındaki sızlardan yakınıyor. Emir erim de babaannem evin yönetimini ele almışlar. Her ikisi de kendi dediğini yaptırmak konusunda direttiğinden gündelikçi kadını çıldırtmak üzereler. Eskiden, çok eskiden zavallı Hacer de aynı deneyimden geçmişti. Bir sabah eve doktor gelmiş. Ben havaalanındayken telefon etti ve iki hastayı da hastaneye kaldıracağını bildirdi. Muazzez hemen ameliyat olmalıymış. Annem ise duyduğuma göre çok inatçılık ediyor ve hastaneye yatmak istemiyormuş. Doktor bütün dişlerin çekilmesi gerektiğini söyledi. Eve gittiğimde bir matem havasıyla karşılaştım. Kız kardeşim öleceğine inanmış, doğması beklenen bebeğini babaanneme bıraktığını söylüyordu. Annem ise yatağın içine oturmuş, bir yandan ağlıyor, bir yandan da kesinlikle hastaneye gitmeyeceğini, hele hele dişlerini söktürmeyeceğini tekrarlayıp duruyordu. O sağlıklı, beyaz, düzenli dişlerini nasıl bırakır, çeksinler diye. Bu onun için öylesine büyük bir yıkım ki. Canım ne biliyoruz, belki de çekmeleri gerekmiyordur. Güç bela onu yatıştırdık. Şu anda asıl bakım isteyen Muazzez'di. Apar topar hastaneye götürdük. Ameliyatı başarıyla yapıldı ve kendisi kısa zamanda eve döndü. Her gün durmadan ağlıyor, kocasını ve bebeğini istiyor, arkadaşlarına sayfa sayfa mektuplar yazıp hastanede geçirdiklerini abartarak anlatıyordu. Muazzez ile aramızdaki soğukluk işte bu dönemde başlamıştır. Sonunda annemi dişlerini çektirmeye kandıran o oldu. Bir süre sonra annemin takma dişleri geldiğinde babaannem bunları eline alıp incelemiş, sonra çok şükür kendisinin takma dişe gereksinim olmadığını söyleyerek anneme geri vermişti. Annem zaten havadan nem kapıyor, bu yoruma dayanamayarak ağlamaya başlamıştı. Keşke bu korkunç şeyleri ağzına takacağını ölseymiş. Babaannem de hınzırlığına çok açıkça olmasa bile körüklüyordu bunu. Bir akşam öyle bir tepem attı ki avaz avaz bağırmaya başladım. Annem birinin boğazlıyorlar diye komşuların gelmelerinden korkmuştu. Tamam tamam, takacaktı bu Allah'ın belasını takması gerekiyorsa. Bu olayın üzerinden çok geçmedi. Güneşli bir gün havaalanından eve yürümekteydim. İki savaş uçağının havalandığını gördüm. Birbirlerine çok yakın uçuyorlardı. Durup izlemeye başladım. Ne sorumsuzluk bu. Sözüm ona, birbirlerine saldırıyorlar, birbirlerinin bir altından bir üstünden geçiyorlardı. Kente doğru yürümeye devam ettim. İlk pilot çıktığımızda bu gibi çılgınlıkları bizler de yapardık. Kentin işlek yöresine geldiğimde birden uçak seslerinin kesilmiş olduğunu fark ettim. Göğe bir baktım, uçaklardan biri parça parça yere düşmekte. O kadar yakın uçulursa işte olacağı budur. Adımlarımı sıklaştırdım. Belki annem olayı görmüş ya da duymuştur. Yine ben öldüm diye telaşlanacak. Sokaklar birden havacıların anneleri, karıları ve çocuklarıyla doluverdi. Herkesin yüzü bembeyaz. Dul ya da yetim kalma korkusuyla dolu. Yanımızdan acı düdüğünü çala çala bir ambulans son hızla geçti. Paraşütle atlayıp kurtulan pilot, ambulans bu engebeli yolda çalkalanırken can verecek. Beti benze atmış, titreyen kadınlar deli gibi üstüme saldırdılar. Ölen pilotların adlarını soruyorlardı bana. Bilmediğimi söyledim. İnanmıyor, göğsüme dayanıp ağlıyorlardı. Nöbetçi havacıların kimliğini bilmememe imkan var mıymış? Bilmediğimi yeminler ediyorum ama inandıramıyorum. Bu defa yumuşak, cansız yumruklarıyla kollarımı yumrukluyor, aynı soruyu bir daha, bir daha soruyorlar. Lütfen yüzbaşım, lütfen söyle, Allah aşkına, ne olursun? Kendimi ellerinden kurtarıp kaçtım. Yol boyunca kulaklarımda iç parçalayıcı bağırtılar. Bu arada birden annemi yalınayak koşar gördüm. Aman tanrım, ne oluyor böyle, sanki gene çocukluğumdayım. Evimiz alevler içinde ve annem yalınayak arka bahçeden koşuyor, koşuyor. Üstünü tam giyinememişti. Elbise değiştirirken dışarıya fırlamak zorunda kalmış. Arkasından Emir Erim koşuyordu. Elinde de bir pardüsü. Şaşkınlıktan hareket edemiyorum. Her tarafıma soğuk bir ter bastı. Annem beni görünce durdu. Yetişen Emir Erim onun beyaz çıplak omuzlarını hemen pardüsüyle örttü. Ne var ki gözlerini unutamıyorum. Fırıl fırıl dönen o gözler kendi gizli anılarıyla dolu. İçimde bir korku kıvılcımı yanıp sönüyor. Bu gözlerin söylemek istediğini anlamıyorum, daha doğrusu anlamak istemiyorum. Yarım yüzyıl süreyle bastırılan düşünce ve anıların, beynin artık fazlasını kaldıramayacak kadar hırpalandığında tıpayı atacağını, yaslı gözleri karartacağını ve üstümüze deliler gibi saldıracağını o gün hiçbirimiz aklımızdan geçirmemiştik. Çıkar şu üniformayı üzerinden dedi bana. Sesi öyle alçak, öyle hırıltılıydı ki bir an için geriledim. Beni öldüreceksin böyle, aklımı kaçıracağım senin yüzünden. Boğulur gibi hıçkırdı ve Emir Erim'in kolları arasına yığıldı. Emir Erim onu kucakladı ve bir bebek gibi eve taşıdı. Ben de yanlarında. Kimsenin bize baktığı yok. Herkes kendi derdinde. Beynim sanki çalışmıyor, durdu. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yürüyorum ama önümde gördüğüm tek şey onun gözlerinde bir an için yakalamış olduğum nazlı delilik. Eskişehir'in ermiş kadını. O günün anısı içimden çıkmadı. Annemin gözlerinde gördüklerimin acısıyla bazen gecenin ortasında terden sırılsıklam olmuş bir halde uyanırdım. Onun ise sağlığı gittikçe bozuldu, zayıfladı. Hem de öylesine ki doktor kendisine kan iğneleri vermek gereğini duydu. Kırmızı şarap iyi gelirmiş. Her gün bir şişe alıp zorla içirmeye başladık. Bir de et önerdiler. Bütün bunlara rağmen durumunda bir iyileşme olmadı. Acaba ruhsal bir dengesizlikten mi geçiyor? Yüzünde bunun izlerini aramaktan neredeyse ben aklımı kaybedeceğim. Sanki her şeyle ilişkisini kesti gibi bir duygu var içimde. Bir zamanlar görünüş onun için ne kadar önemli bir şeydi. Oysa şimdi hiç mi hiç aldırdığı yok. Bir de tek gözü normal bakarken diğerinin yarı yarıya kapandığı oluyor. Bu ve bunun gibi binlerce belirtiyi gözlemekten yorgun düştüm. Gene de içimi kemiren o kuşkudan kurtulamadım. Zaman olur, günlerce sağlığı yerindedir, sonra birden hem de hiç beklenmedik bir anda bakarsınız sinirli, huysuz, hiçbir şeyden hoşlanmaz bir kişiliğe bürünmüş. Çocuk gibi yüze asılır ve devamlı baş ağrısından yakınır. Onu sinirsel hastalıklarda uzmanlaşmış bir doktora götürdüm. Adam annemi evire çevire inceleyip sorular yağdırmasına rağmen bir şey bulamadı. Doktorun odasından içim bir parça rahatlamış olarak çıktım. Yine de %100 emin değilim. Doktorun uzmanlığına saygım vardı ama kendi sezilerime de güveniyordum. Bir başka uzmana gittik, gene aynı sonuç. Ama bu defaki doktor yine de önerdi. Aldığı yüksek ücreti hak ettiğini mi göstermek istiyordu ne? Bir türlü karar veremiyordum. Annem iyi görünüyordu ama sırf beni sevindirmek için. Çocuk gibi beni hoşnut etmeye çalışması da bir taraftan yüreğimi parçalamaktaydı. 1937 yılının kışındaydık. Bir cumartesi günü ben alanda nöbetçiyken Emir Erim telefon etti ve telaşlı bir sesle vakit kaybetmeden eve dönmemi söyledi. Annem hastalanmıştı. Emir Erim'in sesi öyle telaşlı çıkıyordu ki hemen izin istedim. Eksik olmasın bölük komutanım arabasını verdi emrime, son hızla eve ulaştım. İçeri girdiğimde annemi yatakta oturur buldum. Boynunun yan tarafı bir portakal büyüklüğünde şişmişti. Yüzünün ve boynunun arasına sıkışmış bu koca yumruğuyla korkunç görünüyordu. Üstelik korkudan tir tir titremekteydi. Babaanneme herhangi bir önlem alıp almamış olduklarını sordum. ''Yoo'' dedi şaşkınlıkla. Öyle ani oldu ki birkaç saat önce başladı ve gitgide şişerek bu hale geldi. Patlatsak mı diye düşündük ama sonra seni çağırmaya karar verdik. ''Hay Allah'ım'' diye nefes nefese bağırdım. ''Benden önce doktoru çağırmak nasıl aklınıza gelmedi?'' Emir yerim doktoru getirmeye gitti. Ben odada kaldım. Çıkarsam annem kırılacak. Ama onun acıklı hali görmekle yüreğimi parça parça ediyor. Çok geçmeden doktor geldi. Sakallı, ölçülü, pek saygıdeğer görünüşlü bir adam. Şişliği inceledikten sonra merhem verdi ve gelecek pazartesi hastaneye getirilmesini istedi. Doktor gittikten sonra anneme canının yanıp yanmadığını sordum. Hayır, bir acısı yokmuş. Sadece yumruğun ağırlığını duyuyor ve aynaya bakamıyormuş. Daha fazla yapabileceğim bir şey yoktu. O nedenle havaalanına geri döndüm. Çıkarken geniş yürekli babaanneme sıkı sıkı tembih ettim. Eğer annemin durumu daha kötülerse önce doktora sonra bana haber versinler diye. Uysal bir şekilde öyle yapacağını söyledi. Göz boyayıcı bir uysallık bu. Babaannem nerede, uysallık nerede? Bütün geceyi sıkıntıyla geçirdim. Neydi bu evimizin üstüne çöken bilinmedik hastalık? Ertesi sabah nöbeti devreder etmez eve koştum. Aklım evde beni bekleyen dertlerin sıkıntısıyla aceleci, koşan ayaklarımın hızını yeterli bulmuyor. Kapının zilini çaldım. Ay gibi toparlak, sırıtan bir suratla Emir Erim açtı. Ne olduğunu anlamak için yüzüne bakıyorum. Giriş kapısının tam karşısına düşen, salonun gerisindeki bahçe kapısını gösterdi. Başımı çevirdim, gözlerime inanamıyorum. Bir gece önce yatakta bıraktığım annem bahçede çiçek suluyor. Yüzü bize dönük, boğazındaki şişten eser yok. Kendisine yaklaştığımda bana gülümsedi. Büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş gibi iki eline sarıldım. Bahçe hortumu düşerek yerde bir bölgeyi gelişigüzel sulamaya başladı. Tatlı bir toprak kokusu yükseldi hemen. ''Düş mü görüyorum? Dün telefonla beni çağıran siz değil miydiniz? Gelip de boynu şiş bulmadın mı? Doktor getirtmedin mi?'' ''Yok, düş görmüyorsun.'' dedi. Gözlerinde çocuk saflığı, yüzünde katmerli bir mutluluk var. Ama bu gözler bir şey saklıyor gibi. Peki ne oldu? Merhemin bu kadar çabuk tesir göstermesi görülmüş şey değil. Merhem mi? Sanki unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlıyordu. Yok canım, merhemi süren kim? Biz onu attık, gitti. Kullanmaya gerek kalmadı. İyi ama içim sabırsızlıkla kıpır kıpır ediyor. Ah bu kadınlar ve kadınsı gizemleri. Ne diyeyim, bilmem ki. Gel oğlum, anlatalım. Görüyorsun işte, doktorların gücü her zaman her şeye yetmiyor. Sürekli sırıtan emirlerime dönüyorum, ne olduğunu öğrenmek için. Öğreniyorum da. İnanılmaz bir öykü. Tek annem olsa anlatan, gene inanmayacağım. Ama üç gözlemci var, inanmamak elde değil. O zamanlar Eskişehir'de Arnavut kökenli, ihtiyarlıktan her tarafı buruş buruş, 100 yaşında olduğu söylenen bir kadın yaşardı. Annemin tarafı da Arnavut göçmeni olduğundan, bu yoksul kadına pek değer verir, ona sık sık emir erimle yemek falan gönderirdi. Hem annem hem de emir erim bunu benden saklı yaptıklarını sanırlardı ama benim gözümden bir şey kaçmaz. Evde olanları çoğunlukla bilirdim de bilmezlikten gelirdim. 24. ayrımın sonu, sayfa 316.